12. ayarım sayfa 106. Neden bir Alka-Seltzer almıyorsun ki? Jean-Louis alacağını söyledi ve Alexandra da şafak söktü. Jean-Louis, o erkekler toplantısına mı gittin? Evet. Bu şekilde mi? Evet. Nerede oturdun? Balkonda. Beni görmediler. Balkondan izledim halacığım. Bu akşam Hank geldiğinde ona de ki, rahatsız de. Rahatsız mı? Burada bir dakika daha duramayacaktı. Evet halacığım, güneyli bir beyaz Hristiyan, körpe bakire rahatsızlandığında ne yapıyorsa ben de onu yapacağım. Neymiş peki bu? Yatacağım. Jean-Louis odasına gidip kapıyı kapadı, bluzunun düğmelerini açtı. Pantolonunun fermuarını indirdi ve annesinin dantel gibi işlenmiş dövme demirden karyolasına kendini enlemesine bıraktı. Gözleri kapalı bir yastık kaptı. Suratının altına çekti, bir dakika sonra uyumuştu. Jean-Louis düşünebilseydi o günkü olayları zaman kadar eski, durup durup yinelenen bir öykü olarak değerlendirip belki de olacakları önleyebilirdi. Onu ilgilendiren bölüm 200 yıl önce başlamış. Modern tarihin en kanlı savaşının ve en insafsız barışının yok edemediği gururlu bir toplumda sahnelenmişti. Şimdi ise başa sarıyor. Hiçbir savaşın ve hiçbir barışın kurtaramayacağı bir uygarlığın alacakaranlığında, dışa kapalı bir arazide yeniden sahnelenmek üzere geri dönüyordu. Öngörüsü olsaydı, fazlasıyla seçici, yalıtılmış dünyasının bariyerlerini delebilseydi, ömrü boyunca onda bir kusur bulunduğunu, kendisinin de en yakınlarının da fark edemediği, ihmal ettiği bir göz bozukluğu olduğunu keşfedebilirdi. Jean-Louis doğuştan renk körüydü. 4. kısım. Çok uzun zaman önce öyle bir dönem vardı ki yaşamının tek huzurlu dakikaları sabah gözlerini ilk açtığı anla bilincini tam olarak toparladığı an arasında geçen o kısacık süreydi. Sonunda uzanıp günün capcanlı kabusuna adım atmadan önceki o birkaç saniye. 6. sınıftaydı. Okulda ve dışarıda öğrendiği şeyler açısından hatırlanmaya değer bir ders yılıydı. O yıl kasabalı çocuklardan büyük bir grup bir süreliğine biri oradaki okulu ateşe verdiği için Old Sarum'dan yollanan yaşça büyük öğrencilerin istilasına uğradı. Bayan Blunt'un 6. sınıfına yerleştirilen oğlanların en büyüğü 19'una basmak üzereydi ve 3 akranı vardı. Aralarında 16'sında bir sürü kız vardı. Okulu pamuk toplamak ve hayvanları beslemek gibi angaryalardan bir kurtuluş, bir tür tatil gibi gören mutlu, şehvetli yaratıklar. Bayan Blunt hepsine eşit davrandı. Sınıftaki en uzun boylu oğlanla aynı boyda, onun 2 katı enindeydi. Jean-Louis, Old Sarum'dan gelenlerle derhal ilgilendi. Gaston Mince'i Güney Afrika'nın doğal kaynakları konulu bir tartışmaya kasten sokup, sınıfın olanca dikkatini topladıktan ve teneffüs sırasında da meseleye olan hassasiyetini bir mantar tabancasıyla kanıtladıktan sonra, Old Sarum takımının güvenini güzelce kazanmış oldu. Yaşça büyük oğlanlar yontulmamış bir nezaketle ona çöplere ateş etmeyi ve yutmadan tütün çiğnemeyi öğrettiler. Büyük kızlar vakitlerinin çoğunluğunu elleriyle ağızlarını kapatıp kıkır kıkır gülerek, aralarında fısıldaşarak geçiriyordu. Ama Jean-Louis bir voleybol maçına taraftar toplarken onlardan epey faydalanıyordu. Velhasıl harika bir yıl olacağı benziyordu. Harika, ta ki öğle yemeği için eve döndüğü o güne kadar. O öğleden sonra okula geri dönmedi. Günü yatağında öfkeyle ağlayarak ve Kaliforniya'dan edindiği korkunç bilgiyi hazmetmeye çalışarak tamamladı. Ertesi gün okula aşırı bir vakarla girdi. Mağrurca değil, şimdiye kadar ona yabancı olan bir teçhizatı yüklenmiş olarak. Başına gelenden herkesin haberdar olduğundan, ona baktıklarından emindi. Aynı zamanda da şaşkındı. Bunca yıldır böyle bir şeyden bahsedildiğini nasıl olur da duymazdı. Belki de bunun hakkında kimse bir şey bilmiyor diye düşündü. Eğer öyleyse, verilecek haberleri vardı. Teneffüste George Hill, mutfakta kızgın yağ oyununda okula giren ilk kişi olmak isteyip istemediğini sorunca başını hayır anlamında salladı. Ben artık hiçbir şey olamam dedi. Basamaklara oturup tozların içinde yuvarlanan oğlanları seyrederken. Doğru dürüst yürüyemiyorum bile. Buna daha fazla katlanamayınca bahçenin bir köşesindeki meşenin altında düğüm olmuş kızlara katıldı. Ada Belle Stevens güldü. Uzun beton bankta ona yer açtı. Niye oynamıyorsun diye sordu. Canım istemiyor dedi Jean-Louis. Ada Belle Gözleri kısıldı, beyaz kaşları seyirdi. Bahse girerim, senin derdinin ne olduğunu biliyorum. Neymiş? Lanetlenmişsin sen. Ne olmuşum? Lanet ya işte, Havva'nın laneti. Havva o elmayı yemeseydi bu da başımıza gelmeyecekti. Kendini kötü mü hissediyorsun? Hayır diyen Jean-Louis içinden Havva'ya küfrü bastı. Nasıl anladın ki? Doğru bir kısrağa binmiş gibi görünüyorsun, dedi Adabel. Alışırsın, ben yıllardır öyleyim. Hiçbir zaman alışamayacağım, sordu. Faaliyetlere kısıtlanınca Jean-Louis okul binasının arka tarafındaki bir kömür yığınının gerisinde dönen ufak çaplı kumarla yetinmek zorunda kaldı. Girişimin özünde var olan tehlike ona oyunun kendisinden daha çekici geliyordu. Aritmetiği kazandığını mı kayıp mı ettiğini hesaplayacak kadar iyi değildi. Böylesine vasat bir yasayı çiğnemenin hiçbir gerçek zevki yoktu. Ama Bayan Blunt'u kandırıyor olmaktan bir miktar keyif almadı da değil. Oyun arkadaşları Old Sarum'un tembelleriydi. Aralarındaki en tembel de Albert Cunningham idi. Jean-Louis bu kafası ağır çalışan oğlana 6 hafta sınavlarında paha biçilmez hizmetlerde bulunmuştu. Ders zili çalınca Albert pantolonundaki kömür tozunu silkelerken Jean-Louis bekle biraz dedi. Bekledi. Yalnız kalınca Albert şöyle dedi. Bu sefer coğrafyadan orta aldığımı bilmeni istedim. Bu çok iyi Albert dedi kız. Sana teşekkür etmek istedim de. Bir şey değil Albert. Albert saç çizgisine kadar kızardı. Kızı yakalayıp kendine çekti ve öptü. Kız onun ıslak, ılık dilini dudaklarında hissetti ve geri çekildi. Daha önce hiç böyle öpülmemişti. Albert onu bıraktı, ayaklarını sürüyerek okul binasına doğru ilerledi. Jean-Louis onu izledi. Keyiflenmiş, azıcık da canı sıkılmıştı. Bugüne kadar sadece erkek akrabalarının yanağına kondurduğu öpücüklere katlanmış, sonra da çaktırmadan yanağını silmişti. Atticus onu neresi rast gelirse orasından hafifçe öperdi. Jem hiç öpmezdi. Albert'ın bir şekilde hesaplama hatası yaptığını düşündü, kısa bir süre sonra da unutup gitti. Yıl ilerledi, o da teneffüsleri ağacın altında, kızların ortasında kaderine teslim olmuş bir halde oturarak değil, okul avlusunda mevsimine göre farklı oyunlar oynayan oğlan çocuklarını seyrederek geçirdi. Bir sabah sahneye geç girdi ve kızları her zamankinden de gizlice kikirdeşirken buldu, nedenini sordu. Francine Owen var ya, dedi biri. Francine Owen mı? Birkaç gündür okula gelmiyor, dedi Jean-Louis. Sebebini biliyor musun, dedi Adabel. Yo, sorun ablası. Çocuk kurumu ikisini de aldı. Jean-Louis Adabel'i dirseğiyle dürttü. O da bankta ona yer açtı. Nesi varmış ablasının? Hamile. Peki kim hamile bırakmış dersin? Babası. Jean-Louis sordu. Hamile ne demek? Kızların oluşturduğu çemberden bir inilti yükseldi. İşte bebeği olacak salak. Jean-Louis tanımı özümsemeye çalıştı. İyi de bunun babasıyla ne alakası var dedi. Adabel iç geçirdi. Bebeğin babası, onun babası. Jean-Louis güldü. Haydi ama Adabel. Bu doğru Jean-Louis. Francis'in hamile kalmamasının tek nedeni de henüz başlamamış olması. Neyin başlamamış olması? Ay başının dedi Adabel sabırsızca. Adam ikisiyle de yapmıştır bahse girerim. Neyi yapmıştır? Jean-Louis'nin aklı artık tamamen karıştı. Kızlar çığlıklar attı. Hiçbir şeyden haberin yok be Jean-Louis Finch dedi Adabel. Sen de aynen yani lanetlendikten sonra onu yaparsan nur topu gibi bir bebeğin olur. Neyi yaparsam Adabel? Adabel grubu süzdüğü göz kırptı. Şey, önce bir oğlan lazım. Seni sımsıkı kucaklar, derin derin soluk alıp verir, sonra da seni Fransız usulü öper. Yani seni öperken ağzını açar ve dilini senin ağzına sokar. Jean-Louis'nin kulaklarında başlayan çınlama, Adabel'in sesini yok ediverdi. Kız yüzündeki kanın çekildiğini hissetti. Avuçları terlemişti, yutkunmaya çalıştı. Kalkıp gidemezdi. Kalkıp giderse anlarlardı. Ayağa kalktı, gülümsemeye çabalıyor ama dudakları titriyordu. Ağzını sımsıkı kapadı, dişlerini sıktı. İşte hepsi bu kadar. Neyin var Jean-Louis? Suratın bembeyaz. Seni korkutmadım değil mi? Adabel'in yüzü yapmacık bir sırıtışla yayıldı. Yo, dedi Jean-Louis. Biraz üşüdüm gibi de en iyisi içeri gireyim. Okul avlusunu geçerken dizlerinin titrediğini görmemeleri için dua etti. Kızlar tuvaletinde bir lavaboya eğilip kustu. Bir yanlış anlama söz konusu değildi. Albert dilini onun ağzına sokmuştu. Dolayısıyla hamileydi. Jean-Louis'nin yetişkinliğe özgü ahlaki değerlerden ve törelerden toparlayabildikleri azdı ama yeterliydi. Evlenmeden bebek sahibi olmak mümkündü, biliyordu. Bugüne kadar bunun nasıl olduğunu öğrenmemiş, umursamamıştı da. Çünkü ilginç bir konu değildi. Ancak biri evlenmeden bebek sahibi olunca ailesi yerin dibine geçiyordu. Alexandra'nın aileyi rezil etmek konulu enine boyuna söylevlerini dinlemişti. Yüz karalarının mobile gönderilmesi ve düzgün insanlardan uzak bir eve kapatılması söz konusuydu. Böyle birinin ailesi başını bir daha yerden kaldıramıyordu. Bir keresinde Montgomery yolunun aşağısında bir şey olmuş, yolun yukarısında yaşayan hanımlar bu yüzden haftalarca ayıplayarak fısıldaşıp durmuşlardı. Kendinden nefret ediyor, herkesten nefret ediyordu. Kimseye zarar vermemişti ki. Başına gelen haksızlıktan boğulacak gibiydi. O kimseye zarar vermek istememişti. Okuldan kimseye hissettirmeden uzaklaştı. Evin köşesini dolandı, gizlice arka bahçeye süzülüp tesbih ağacına tırmandı ve yemek vaktine kadar orada oturdu. Uzun ve sessiz bir öğle yemeği oldu. Jean-Louis sofrada Jem'le Atticus'un varlığının doğru dürüst farkında değildi. Yemek bitince yeniden ağaca döndü. Alacakaranlığa Atticus'un ona seslendiğini duyuncaya kadar oturdu. ''İn oradan!'' dedi babası. Jean-Louis onun sesindeki soğukluğa tepki veremeyecek kadar sefil haldeydi. ''Bayan Blunt aradı. Öğle paydosunda okuldan çıktığını bir daha da dönmediğini söyledi. Neredeydin?'' ''Ağaçta. Hasta mısın? Hastalandığın zaman doğruca kola gitmen gerektiğini biliyorsun.'' ''Hayır efendim. Madem hasta değilsin, bu davranışını hangi hakla gerekçeye dayandırıyorsun? Evet, bir mazeretin var mı?'' ''Hayır efendim. Sana bir şey söyleyeyim. Bu bir daha tekrarlanırsa cezan Hail Columbia marşı olur, bilesin.'' ''Evet efendim.'' Ona söylemek, derdini onunla paylaşmak dilinin ucuna geldi ama suskun kaldı. ''İyi olduğuna emin misin?'' ''Evet efendim. Öyleyse gel eve.'' Akşam yemeğinde tabağını içindekilerle birlikte Jem'e 15 yaşın verdiği üstünlükle babalarıyla yetişkin sohbetine dalmış oğlana fırlatmak istedi. Jem ara ara ondan yani yana küçümseyen bakışlar fırlatıyordu. ''Senin icabına daha sonra bakacağım, merak etme.'' diye söz verdi içinden ama şu an yapamam. Her sabah bir kedinin enerjisiyle ve iyi niyetlerle dolup taşarak uyanıyor, sonra o iç karartıcı korku bastırıyordu. Her sabah bebekten bir iz arıyordu. Endişe gün içinde bilincinden asla fazla uzaklaşmıyor, durup durup en beklenmedik anlarda dönüyor, fısıldıyor, sataşıyordu. Sözlükte bebek maddesine baktı. Pek az şey bulabildi. Doğuma baktı, o kadarını bile bulamadı. Evde elinde İblisler, İlaçlar ve Doktorlar adlı antika bir kitap geçti. Orta çağın doğum sandalyelerine, doğum aletlerine ait resimlerden ve kadınların bazen doğumu hızlandırmak amacıyla defalarca duvarlara çarpıldığı bilgisinden sessiz isteri nöbetleri geçirecek kadar ödü koptu. Yavaş yavaş okul arkadaşlarından bilgi topladı, kuşku uyandırmamak için sorularının arasını özenle bazen haftalarca açıyordu. Kalpurnia'dan elinden geldiğince uzak duruyordu çünkü Kal'ın ona yalan söylediğine inanıyordu. Kal bunu bütün kızların yaşadığını, nefes almak kadar doğal bir şey olduğunu, büyüdüğüne işaret ettiğini ve 50'li yaşların sonuna kadar sürdüğünü söylemişti. Bunun üzerine Jean-Louis bu dertten nihayet kurtulduğunda artık hiçbir şeyin tadını çıkaramayacak kadar yaşlı olacağını düşünerek öyle bir umutsuzluğa kapılmıştı ki konuyu daha fazla irdelememişti. Ne var ki Kal bebeklerden ya da Fransız öpücüklerinden hiç söz etmemişti. Sonunda Calpurnia'yı Owen ailesi üzerinden yokladı. Kal Bay Owen denen adamdan söz etmek istemediğini çünkü onun insanlarla haşır neşir olamayacak kadar sağlıksız biri olduğunu söyledi. Neyse ki onu çok uzun bir süre hapiste tutacaklardı. Evet, Francis'in ablası mobile gönderilmişti. Zavallı kızcağız. Francis de Abbott ilçesindeki Baptist yetimhanesindeydi. Jean-Louis kafasını böyle insanlarla meşgul etmemeliydi. Calpurnia'nın tepesinin atmak üzere olduğunu anlayan Jean-Louis konuyu burada kesti. Bebeğin gelmesine daha 9 ayı olduğunu öğrenince kendini cezası ertelenmiş bir idam mahkumu gibi hissetti. Bir takvime işaretleyerek haftaları sayıyordu ama o hesaplamayı başladığında aradan 4 ay geçmiş olduğunu atlamıştı. Vakit yaklaştıkça günlerini sabah uyanıp da yatağında bir bebek bulma korkusuyla iflah olmaz bir panikle geçirir oldu. Bunlar insanın karnında büyüyorlardı. Bu kadarından emindi. Fikir kafasının gerilerinde epeydir dolanıp durmakta, kız da ondan içgüdüsel bir şekilde kaçınmaktaydı. Mutlak bir ayrılık düşüncesi onun için katlanılmaz bir şeydi. Ama artık erteleyemeyeceği, gizleyemeyeceği günün geleceğini de biliyordu. Atticus ve Jem'le ilişkisi en düşük seviyeye inmiş olsa da, bugünlerde aklın beş karış havada Jean-Louis demişti babası. Bir şeye beş dakikacık odaklanamaz mısın kuzum? Onlarsız bir yaşam düşüncesi, cennet istediği kadar güzel bir yer olsun kesinlikle savunulamazdı. Ancak mobayla gönderilmek ve ailesinin bundan böyle başı önde yaşamasına neden olmak, işte bunun Alexandra'nın bile başına gelmesini dilemezdi. Hesaplarına göre bebek Ekim'de gelecekti. O da Eylül'ün 13'ünde kendini öldürecekti. Sonbahar Alabama'ya geç gelir. 31 Ekim'deki Cadılar Bayramı'nda bile saklambaç oynarken kalın bir palto tarafından engellenmeksizin sundurmalardaki koltukların altına saklanabilirsiniz. Akşam alacaları uzundur ama karanlık aniden bastırır. Gökyüzü daha 5 adım atmanıza kalmadan donuk turuncudan mavi siyaha döner ve ışıkla birlikte günün son sıcak ışını da çekilip oturma odanızı terk eder. Sonbahar Jean-Louis'nin en mutlu olduğu mevsimdi. Bu mevsimin seslerinde, biçimlerinde bir beklenti vardı. Evinin yakınındaki futbol sahasında genç bedenlerle buluşan meşin yuvarlağın uzaktan uzağa çıkardığı boğuk tonklar, aklına bandoları ve soğuk Coca-Cola'ları, kavrulmuş yer fıstıklarını ve havadaki insan soluklarını getirirdi. Okulun açılmasında bile dört gözle beklenen bir şeyler vardı. Eski kan davalarının ve dostlukların tazelenmesi, uzun yaz boyunca yarısı unutulmuş şeyleri sil baştan öğrenmekle geçen haftalar. Sonbahar, sabah uykulu olduğun için tadını alamadığın, kaçırdığın her şeyi yiyebildiğin, sıcak öğle yemekleri demekti. Velhasıl gitme vakti geldiğinde Jean-Louis'nin dünyası en mükemmel halindeydi. Artık 12 yaşındaydı ve 7. sınıftaydı. İlkokulun bitmesiyle başlayan değişimin tadına varacak halde değildi. Ne gün boyunca farklı sınıflara gidip farklı öğretmenlerin dersine girdiği için ne de o uzak lisenin bir yerlerinde kahraman bir ağabeyi olduğunu bildiği için bayram etti. Atticus halk meclisiyle ilintili olarak Montgomery'deydi. Bu kadar az görüştüklerine bakılırsa Jem de pekala onunla birlikte orada olabilirdi. 13 Eylül'de bütün gün derslerde öylece oturdu. Tek bir şey öğrenmedi. Derslerden sonra kütüphaneye gitti. Hadem'e gelip de gitmesini söyleyinceye kadar orada kaldı. Kasabayı onunla elinden geldiğince uzun bir süre beraber olabilmek için ağır adımlarla geçti. Eski bıçkıhane raylarını geçip buz deposuna doğru ilerlerken gün ışığı solmaya yüz tutmuştu. Buzcu Theodor geçerken ona selam verdi. O da yolun sonuna doğru yürürken geriye ona baktı. Ta ki adam içeriye girinceye kadar. Kasabanın su deposu buzhanenin yanındaki bir arsadaydı. Jean-Louis'in bugüne kadar gördüğü en uzun, en yüksek şeydi. Minik bir merdiven zeminden başlayıp depoyu çevreleyen küçük balkona kadar çıkıyordu. Elindeki kitapları yere attı, tırmanmaya koyuldu. Arka bahçelerindeki tesbih ağaçlarından da yükseğe tırmanınca aşağıya baktı, başı döndü, yolun kalanından hep yukarıya baktı. Bütün Malcolm ayaklarının altındaydı. Ona evini görebiliyormuş gibi geldi. Calpurnia top ekmeklerden pişiriyor olmalıydı. Jem az sonra futbol antrenmanından dönerdi. Alanın karşı tarafına baktı. Tam o anda Jitney Jungle'dan çıkan eli kolu bakkaliye torbalarıyla dolu Henry Clinton'ı gördüğünden emindi. Oğlan torbaları birinin arabasının arka koltuğuna bıraktı. Sokak lambaları bir anda hep birden yandı, kız ani bir sevinçle gülümsedi. Dar balkona oturdu, ayaklarını yandan aşağıya sarkıttı, ayakkabısının önce birini sonra öteki tekini düşürdü. Nasıl bir cenaze töreni düzenleneceğini merak etti. Yaşlı bayan Duff bütün gece başını bekleyecek, insanlara bir defteri imzalatacaktı. Jem ağlar mıydı? Ağlarsa bu ilk kez olacaktı. Acaba balıklama mı atlasaydı yoksa kenardan aşağıya kayıverse miydi? Yere sırt üstü çarparsa belki canı daha az acırdı. Ah, Jean-Louis'nin onları ne kadar sevdiğini bir bilselerdi. Biri onu kucakladı. Kollarını İki yanına yapıştıran elleri hissedince bedeni kasıldı. Henry'nin yeşil sebze lekeleriyle kaplı elleriydi. Tek kelime etmeden kızığı ayağa kaldırdı, hafif hafif itekleyerek dik merdivenlerden indirdi. Merdivenin dibine ulaşınca Henry onun saçına yapıştı. ''Tanrı şahidim olsun, bu sefer seni Ben Finch'e söyleyeceğim.'' diye haykırdı. ''Yeminle Scott, o tankta oyun oynanır mı ya? Kafayı mı yedin? Düşüp ölebilirdin.'' Bir kez daha saçını çekti. Bir tutamı elinde kaldı. Kızı sarstı, belindeki beyaz önlüğü çözdü. Dertop edip hiddetle yere fırlattı. ''Ölebileceğinin farkında değil misin? Hiç mi akıl kalmadı sende?'' Jean-Louis boş boş ona bakıyordu. Theodore seni tepede görmüş. Hemen Bay Finch'e koşmuş. Onu bulamayınca beni yakaladı. Yüce Tanrım. Kızın tir tir titrediğini görünce oraya oyun olsun diye çıkmadığını anladı. Yavaşça ensesinden tuttu. Eve dönüş yolunda onun canının sıkan şeyi öğrenmeye çalıştıysa da kız hiçbir şey söylemedi. Henry onu oturma odasında bırakıp mutfağa gitti. Bebeğim, ne işler çeviriyordun? Calpurnia onunla konuşurken sesinde hep engelleyemediği, muhabbetle karışık ılımlı bir tenkit sezilirdi. Bay Hank dedi, sen en iyisi dükkana dön, Bay Fred seni merak ediyordur. Elindeki amber ağacı çubuğunu büyük bir azimle çiğneyip duran Calpurnia, Jean-Louis'e baktı. Ne işler çeviriyordun dedi, o su deposunda ne işin vardı? Jean-Louis suskundu. 12. ayırımın sonu. Sayfa 116.